Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza bu hafta inşallah faiz konusundan bahsedeceğiz. Maalesef faiz konusu hayatımızın en önemli, en çetrefil, tehlikeli konularından birisi. Faiz batağına batmış durumdayız toplum olarak. Ama haramlar içinden de en büyük, en tehlikeli haramlardan birisi faiz konusu. Ayet-i kerimelerde çok şiddetli tehditler var. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde çok şiddetli ikazlar var. Onlardan inşallah bugün bahsedeceğiz. An Cabir'in radiyallahu anhu gale. Cabir radiyallahu anh'ın rivayetine göre, Cabir radiyallahu anh, sahabe-i kiram büyüklerinden, le'ane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekiler ribe ve mukilehu ve katibehu ve şahideyhi ve gale hum sevaun. Cabir radıyallahu anh sahabe-i kiramdan buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faiz yiyene, faizi yedirene, yani faizi alana, verene, bu muameleyi yazan katibe, yani bu faiz işlemlerinin memurlarına, bu işlemleri yapan memurlara ve şahitlerine, bu akit faizle, akitle alışverişlere şahitlik eden kimselere lanet etti Peygamber Efendimiz ve onlar müsavidir buyurdu. Hepsi eşit seviyede günahkardır. Faizi yiyen, yediren, bu işlemleri yapan, şahitlik yapanlar, bunların hepsi müsavidir. Bugün bazı insanlar böyle kendilerine mazeret bulabiliyorlar. Yani ben bankada çalışıyorum, faizli yerlerde çalışıyorum ama ben faiz alıp yemiyorum. Faiz de vermiyorum. Ben emeğimin karşılığını alıp yiyorum. İşte çalıştığımın karşılığını alıyorum gibi böyle kendilerini koruma için bir mazeret üretebiliyorlar ama bu ifadede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faizi kökten o kadar tehlikeli ve zararlı bir günah ki onu kökten kazıyabilmek için çok sağlam tedbirler alıyor. Sadece alan verene değil, o işlemleri yapanlara, şahitlik edenlere de onların da büyük günaha girdiklerini söyleyerek bu yolu tamamen, faiz yolunu tamamen kapatmak istiyor. Aynı şey içkide de görüyoruz. İçkide sarhoşluk veren, şarapta, onda da içki yapan, yaptıran, getiren, götüren, vesile olan, sebep olan şeklinde 10 madde sayıyor Peygamber Efendimiz. Yani o günahın da tamamen İslam toplumundan uzaklaşması, çıkması için geniş bir tedbir almış oluyor. Diğer rivayette İbn-i Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. An-Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gale, مَا أَحَدٌ اَكْسَرَ مِنَ الرِّبَى اِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهِ اِلَى قِلَّةٍ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, faiz yoluyla malını artıran herkesin akıbeti malının azalarak fakirliğe düçar olmasıdır. Kıllettir, azlıktır, iflastır. Yani baştan faiz tatlı gelebilir. Şeytan onu tatlı gösterir, süsler, süslü gösterir. Malım artıyor, çoğalıyor diye düşünür insan. Ama bu çoğalma, artma hiçbir zaman böyle devam etmez. Mutlaka bunun sonu bir yokluğa düşmek, bu artan malın tamamen kaybolmasıdır. Yani helal olan sermayeyi de götürür. Faiz bulaştığında daha önce insan elindeki mevcut olan helal sermayesini de alıp götürür. Her şeyi kirletir, batırır. Yani helal malını insan kendi eliyle kirletmiş olur. Bu çokluk insanın başta hoşuna gider, artıyor diye sevinir ama bir müddet sonra onun nasıl bir tehlikelerle karşı karşıya geleceğini kimse bilemez. Anında bir bakmış ki borca düşmüş, eksiye düşmüş, iflas etmiş, malı azalmış veya bitmiş veya büyük bir borç altına girmiş. Bunun örneklerini herkes çevresinde görüyor. Bakıyor ki bir insan zor durumda, hemen ilk soru akla geliyor ki ne oldu, yoksa faize mi bulaştın? Yani ilk soru bu oluyor. Demek ki faize bulaştıysan sonunda böyle bir iflasla, böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya geleceği muhakkaktı. O zaman insan pişman oluyor. Bir daha mı? Bir daha tövbe, bir daha böyle şeylere bulaşmam diyor ama iş işten geçmiş oluyor. Bunu daha baştan demek lazım. Baştan Allah Teala'nın sözüne, kelamına, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerine iman ederek, baştan onlara inanarak, baştan onları dinleyerek daha o tehlikeye düşmemek gerekiyor. Yoksa tecrübe ettikten sonra artık vazgeçmenin, söz vermenin çok bir anlamı olmuyor. Diğer hadis-i şerifte An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gâle Le'yetiyenne alen nâsi zemânun la yebgâ ahadun illâ ekeler ribâ fe'in lem ye'kulhu asâbehu min gubârih. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Kişi doğrudan yemese bile ona tozundan bulaşacak. Bu da herhalde günümüzü anlatan, günümüzü tarif eden, tasvir eden bir hadis-i şerif. Öyle bir zaman gelecek ki faize bulaşmayan kalmayacak. İnsanlar cahillikleri sebebiyle, şeytana aldanmaları sebebiyle, nefsin hevasının peşinden koşmaları, dünya sevgisi sebebiyle, mal sevgisi sebebiyle, hırs sebebiyle, malını daha fazla artırmak, hırslanmak sebebiyle faize bulaşacaklar. Çoğu insanların bulaşacak diyor. İnsan zayıf yaratılmıştır, zayıftır. Yani bulaşmayan bile, kendisini korumaya çalışan bile tozundan, buharından etkilenecektir. İnsan mecbur kalacak, çaresiz kalacak. Cenab-ı Hak inşallah o çaresiz olan kısımları affeder. Ama her insan elinden geldiği kadar kendini korumak için gayret etmeli. Bütün tedbirleri aldıktan sonra, kendisi korumak için gayret ettikten sonra geriye üzerine düşen tozlar, buharlar da inşallah Cenab-ı Hak da onları affeder. Peygamber Efendimiz'in nazarında kazançların en şerlisi faizle elde edilen maldır. İnsan çeşitli yollardan kazanç elde ediyor, mal elde ediyor. Peygamber Efendimiz'in nazarında bunların en şerlisi faizle elde edilen mal. İfadeler, rivayetlerde bu ifadeyi görüyoruz. Karşılıksız mal elde etme esasına dayanan faiz, riba, Arapça manasıyla riba, büyük bir kul hakkı ihlali. Yani insan kendisi kazanıyor ama kulların haklarını yiyerek kazanıyor. Zahirde insanlara yardım ve kolaylık gibi görünse de, hakikatte zor durumdaki insanların çaresizliğini istismar etmekten başka bir işe yaramayan büyük bir musibet. Merhametsizliğin tavan yaptığı, zirve yaptığı bir alışveriş türü, bir akit türü, dini ve ahlaki duyguları söndüren ve ekonominin içini kemiren habis bir uğur, faiz. İnsanda ne dini duygu kalıyor, ne merhamet ahlaki duygu kalıyor, ne de ekonomi düzeliyor. Ekonomide daha kötüye gidiyor, faizde dengesizlikler had safhaya ulaşmış oluyor. Faiz, enflasyonu artırmak suretiyle zenginin daha çok güçlenmesine, muhtacın da daha çok ezilmesine sebep oluyor. Böylece toplum kesimler arasında derin uçurumlar meydana getiriyor. Uçurumu büyütüyor, daha da büyütüyor. Halbuki İslam aradaki uçurumu kapatmak için tedbirler alıyor. Zekatla, sadakayla, infak ile, hak hukukun gözetilmesiyle insanların, her insanın, bütün insanların Allah'ın nimetlerinden istifade ettirilmesini öngörüyor. Yani bütün kullar Allah'ın kulları, o zaman bütün kullar Allah'ın yarattığı nimetlerden istifade etmesi gerekiyor. İslam bunu isterken faiz de bu arayı açıyor. Bir kısım azınlık istifade ederken çoğunluk eziliyor, mahrum kalıyor, perişan kalıyor. Halbuki meşhur iktisatçıların tabiriyle ekonomik olarak en iyi seviyede bulunan toplum enflasyon ve faiz oranlarını sıfırlayan toplumdur. Enflasyon oranı ne kadar düşükse, faiz oranı ne kadar düşükse o kadar toplumun ekonomisi güzel olduğu anlaşılıyor. Bunlar sıfır seviyede olduğunda ekonominin daha güzel olduğu anlaşılıyor. Bunun yanında faizin işsizliği artırmak, suni fiyat artışına yol açmak, diğergamlık, yardımlaşma, dayanışma, muhabbet, merhamet ve şefkat gibi ahlaki duyguları zaafa uğratmak, bencilliği, menfaatperestliği, hırsı, para ve nüfus kazanma arzusunu kamçılamak gibi pek çok zararlar saymak mümkün. Bunlar herkes malum olan şeyler. Biraz üzerine düşündüğünde hakikaten bunların her birisinin insanlar için çok büyük zararlar olduğu görülüyor. Faiz insanları çalışıp kazanmak ve üretimle meşgul olmaktan uzak tutar. Adam parasını faize yatırıp çalışmadan, yan gelip yatarak, bedavadan para kazanarak geçinmeyi istiyor. Herkes böyle isterse kim üretim yapacak? Kim yapılması gereken işleri yapacak? Faize alışan insanlar ziraat, zanaat ve ticaret gibi temel kazanç yollarını terk ediyor. Sanatı da terk ediyor. Geriye parayla para kazanmak kalıyor ki onun da bir işe yaramadığı, insanların karnını doyurmadığı bir müddet sonra herkes tarafından anlaşılıyor. Yani parayla para kazanınca nereye kadar bu sürecek? Bir müddet sonra fiyatlar yükselecek, mal kıtlığı, azlığı ortaya çıkacak. Bütün bunlar insanların zararına olan şeyler. Faiz büyük çekişmelere ve ardı arkası kesilmeyen husumetlere sebep oluyor. Akitler arasında düşmanlık ve husumete sebep olma bakımından faiz gibisi yoktu. Akit yani anlaşma, ticaret anlaşması yapıyorsun, alışveriş akdi yapıyorsun. Değişik akitler var insan hayatında. Bu akitler arasında faizli olan akit kadar zararlı olan, insanları çekişmeye, nizaya, anlaşmazlıklara sevk eden, husumetlere sevk eden başka bir akit anlaşma türü yoktur. Faizin en kötü yönü de insanın ona müptela olması, tiryaki olması. Bir türlü bundan kurtulamamasıdır. Yani daha çok kurtulacağım, bir müddet sonra kurtulup daha iyi kazanç elde edeceğim, halimi düzelteceğim, düzlüğe çıkacağım gibi böyle boş ümitlerle, şeytanın vaatleriyle insan daha battıkça batıyor. Yorulmadan parayla para kazanmak bazı insanların hoşuna gitse de bu durum fertlerin ve toplumun aleyhinedir. Hatta uzun vadede toplumdaki emek sermaye münasebetlerini alt üst ettiğinden sonunda bizzat faiz yiyen kişilerin de aleyhine dönmektedir. Bir müddet belki faiz yiyen kendisini korumuş gibi görünebilir ama sonunda zarar ona da dönüp gelecektir. Faiz bütün dinlerde haram kılmış. Daha önceki dinlerde de, İslam'dan önceki dinlerde de haram kılınan bir günah. Çünkü onun zararı açık. Yani akıl bunu çok rahat kavrayabiliyor. Cenab-ı Hak da bütün kullarına bunu haram kılmış. Ayet-i kerimelerde bunun Yahudilere de yasaklandığı ifade ediliyor. Nisa suresi 160-161. Ayet-i kerimelerde Yahudilere de faizin yasaklandığı ifade ediliyor ama bugün bakıyorsunuz Yahudiler faizin en ortasında, en zirvesinde, en çok faizli işlemler yapanlar onlar. Halbuki Allah Teala onlara da yasaklamış. Onların dininde de yasak. Cahiliye döneminde Kureyşliler faize batmış olmalarına rağmen onun zararlarını ve haram oluşunu biliyorlardı. Cahiliye insan diyoruz ama onlar bile biliyorlar. Yani bildiğini tatbik edemiyor, yapmıyor ama zararlı olduğunu biliyor. Haram olduğunu biliyor. Nitekim Peygamber Efendimiz'e peygamberlik, nübüvvet gelmeden 5 sene evvel Kabe'yi tamir edecekleri zaman, Kabe yağmurlarla, yangınlarla yıpranmış, bazı kısımları yıkılmış, semt-i sücuda varmış. Onun tamir için Mekkeliler karar veriyorlar. O tamir edecekleri zaman Mekke'nin ileri gelenlerinden, yaşlılarından Ebu Vehb bin Amr ayağa kalkarak şöyle bir hitabede bulunuyor. Ey Kureyş cemaat! Kabe'nin inşasına, bu Kabe Allah'ın evi diye onlar da biliyor, Beytullah diyorlar. Allah'ın evi, harami. Kabe'nin inşasına kazancınızın ancak temiz ve helal olanını karıştırın. Herkes yardım etsin, mal getirsin, para getirsin ama sakın haram para getirmeyin diyor. Herkes helal para getirsin. Yani bütün yaptıkları, yedikleri, içtikleri haram ama artık böyle bir Kabe ile ilgili bir hizmet yapacakları zaman böyle bir insaflı durumları da oluyor müşriklerin. Allah'ın evine diyorlar bir haram karıştırılmasın. Ona zina gibi gayrimeşru yoldan kazanılan mal, faiz parası veya herhangi bir kimseden zulüm yoluyla elde edilmiş para katılmasın diyorlar. Yani insan biliyor yanlışı doğruyu ne olduğunu biliyor ama nefsine söz geçiremediği için çoğu zaman yanlışları bile bile yapıyor. Bu insanlar da, bu cahiliye insanlar da bu yanlışları bile bile yapıyor. Her birisi zinadan para kazanabiliyor, cariyelerini çalıştırarak. Faizsiz işlem yapmıyor, her birisi faizle para kazanıyor. Zulüm yoluyla, herkes zulümle para kazanıyor. Hiçbirine ses çıkarmıyor. yani eyvallah diyor, kabul ediyor. Ama biliyor ki bunlar yanlış şeyler. Bunların yanlış olduğunu da biliyor. Bile bile yapıyor ama Allah'ın evini, Beytullah'ı tamir edecekleri zaman vicdanlar artık burada el vermiyor. Orada yanlış yollardan kazanılan paraları kullanmak istemiyorlar. Belki bu da Allah'ın onların kalplerine verdiği bir duygu, evini, beytini korumak için bir verdiği bir duygu. Bu sebeple de Kureyşliler helal para istiyorlar Kabe'nin inşası için. Helal mal bulmakta zorlandıkları için Kabe'nin hatim, hicr kısmını açıkta bırakmak mecburiyetinde kalmışlar. Bugün yarım daire şeklinde hicr bölgesi, hicr kısmı dedikleri, hatim dedikleri Kabe'nin o açık kısmı, yarım daire şeklindeki kısmı, altın oluğun altındaki orası normalde kapalı bir şekildeymiş. Daha önce kapalıymış ama bu müşriklerin Efendimizin peygamberliğinden 5 yıl önce 35 yaşlarındayken peygamberimiz yaptıkları zaman mal bulamadıkları için orayı eksik bırakmışlar. Yarım daireyle çevirmişler, o şekilde kalmış. Halbuki o kadar zenginler var ki içlerinde, yani bir zengini alsanız, ticaretle uğraşan bir Ebu Süfyan'ı alsanız belki kaç tane Kabe yaptırabilir, o kadar malı var, yüzlerce Kabe yaptırabilecek malı var ama bir Kabe'yi bütün müşrikler, bütün Mekkeliler bir tek Kabe'yi yapacak para bulamıyorlar. Sebebi de herhalde bu helal olma şart. Helal olma şartı olduğu için o kadar mal bulamayıp o kısmı açık bırakmışlar. O dönemin müşrikleri yani faizin Allah'ın evine yakışmayacak kadar necis olduğunu bildikleri halde kendilerini ondan bir türlü kurtaramıyor. Bu da işte faizin bir iptilası, tiryakiliği, müptela olması, insanın zararının bir veçhesi. Bir müddet sonra İslam gelerek faizi yasaklamış. Peygamber Efendimiz faizi yasaklıyor. Buna mukabil ortaklık usulüyle malı çalıştırıp büyütmeyi tavsiye ediyor. Mudarebe usulüyle. Yani faiz olmaz da mudarebeyle olabilir. Çünkü bu usul herkesin faydasındadır. Bunun yanında karz-ı hasen denilen İmkan nispetinde Allah için borç vermeyi teşvik ediyor. Ve darda kalan bir kimseye verilen borcu sadakadan daha faziletli sayıyor İslam. Çalışmayı teşvik ediyor. Ortak çalışmayı teşvik ediyor. Değişik çıkış yolları herkesin durumuna göre. Borç vermeyi teşvik ediyor zor durumda olan insanlar için. Ve diyor ki borç sadakadan daha faziletlidir. Bunu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber veriyor. Miraç gecesinde cennetin kapısı üzerinde şu ibarenin yazılı olduğunu gördüm. Sadaka 10 misliyle, ödünç para ise 18 misliyle mükafatlandırılacaktır. 1'e 10, sadaka versen 1'e 10 ama borç verirsen, ödünç verirsen 1'e 18. Ben ey Cibril, ödünç verilen şey niçin sadakadan daha üstün oluyor diye sordum Cebrail aleyhisselama. Cebrail aleyhisselam, çünkü sail isteyen, sadaka isteyen ekseriyetle yanında para olduğu halde sadaka ister. Yani parası olduğu halde yine alışmıştır, alışkanlık olarak ister. Malını daha çok artırmak için ister. Bazen öyle de oluyor ki bazı insanlar çıkıyor, evini doldurmuş, çuvallarla para doldurmuş. Yiyemiyor da onu, yemekten de çekiniyor. Yani cimriliğinden parayı yemiyor ama o sefil vaziyette dilenmeye devam ediyor. Halbuki o paralarla zengin olmuş ama hala dilenmeye devam ediyor. Böyle olabilir diyor ama borç isteyen ihtiyacı sebebiyle talepte bulunur. Yani borç isteyen malını sıfırlamadan, ihtiyaç duymadan, bıçak kemiğe dayanmadan borç istemez. Borç istiyorsa mutlaka şu anda elimde hiç yok, borç alayım, elime geçtiğinde ödeyeyim diye o şekilde borç ister. Bu sebeple o daha çok ihtiyaçlıdır. Sadaka isteyenden daha çok ihtiyaçlıdır borç isteyen. Bu sebeple de borca verilen para daha sevaptır. Bu insan borç verdi bir insana diyelim. Bir yıllığına, bir aylığına. O sanki o insana o kadar parayı sadaka vermiş gibi de sevap kazanıyor aynı zamanda. Borcun zamanı bitti. Borçlu olan ödeyemedi, zor durumda. Borç veren onun vaktine mühletini uzatırsa sanki ikinci bir defa borç verdiği miktar kadar sadaka vermiş gibi oluyor. Bu şekilde de borç vermek karlı bir amel-i salih haline geliyor. Sadaka vermek gibi büyük bir sevap kazandırıyor insana. Bu da Müslüman için önemli bir sevap kazanma yollarından birisi. Ama karşıdaki insanların da, borçlu olan insanların da bunu suistimal etmemeleri, istismar etmemeleri gerekiyor. Ederlerse büyük bir vebal altına girmiş olurlar. Kısa bir aradan sonra inşallah bu konuya devam edeceğiz. Muhterem dinleyenler, İslam faize bedel olarak, faize mukabil alternatif yollar getiriyor. Müslümanlara alternatifler gösteriyor. Bunlar işte ortaklık yolu, mudarebe usulü, karz-ı hasen, borç verme. Bunun yanında zekat ve sadakayı emrederek topluma tam bir iktisadi istikrar ve nizam kazandırıyor İslam. Bütün bunlar aradaki uçurumun, farkın kapatılması, zenginlerle fakirler arasındaki uçurumların kapatılması. Hakikaten zekat ve sadakayla ilgili ecdadımız bu hususta büyük edep, incelik ve nezaket usulleri ortaya koymuşlar. Nezaketin zirvesine çıkmışlar. İffet ve hayası sebebiyle kimseden bir şey isteyemeyecek olanların gönüllerini rencide etmemek için muhtelif mekanlara sadaka taşları koymuşlar. Sadaka taşlarıyla ilgili bir kitap hazırlanmış. İstanbul'da sadece tespit edilebilen 160 kadar sadaka taşından bahsediyor. O zamanın İstanbul daha küçük bir İstanbul. Orada da o küçük şehirde bile 160 kadar bilinebilen, bulunabilen, belki daha fazlaydı, sadaka taşı olduğu tespit edilmiş. Sadaka taşlarına icat etmişler ecdadımız. Hali vakti yerinde olanlar gece karanlığında sadakalarını bu taşın tepesindeki çukura bırakıyor. Semtin faziletli ve iffetli fakirleri ihtiyaçları kadar parayı oradan alıp kullanıyorlar. Ama fazlasını almıyor. İhtiyacı ne kadarsa o kadarını alıyor. Sonra belki durumu düzeldiğinde tekrar oraya iade ediyor. Ben nasıl istifade ettiysem daha sonra gelen muhtaçlar da istifade etsinler diye. 17. asır İstanbul'unu anlatan bir Fransız seyyah üzerinde para bulunan bir taşı bir hafta boyunca gözetlediğini, ancak oradan sadaka almaya gelen kimseyi göremediğini yazmaktadır. Yani bu da basit bir ihtiyaçla hemen insan oraya gelmiyor. İnsanlar iffetli insanlar, hakikaten onuruna düşkün insanlar, ancak artık çok zor durumda kaldığında, bıçak kemiğe dayandığında adeta o zaman gidip sadaka taşından belki sadaka alıyor, sonra da iade ediyor. Cahiliye insanın alışveriş gibi normal bir akit kabul ettiği faiz topluma iyice yerleşmiş olduğu için Kur'an-ı Kerim'de tedricen yasaklanmış. Artık normalleşmiş gözlerinde, o kadar yaygınlaşmış ki Kur'an-ı Kerim'de birden yasaklamıyor. Birdenbire yasakladığında insanlar biz bunu yapamayız deyip tamamen vazgeçerler. Bu emre uymazlar, itaat edemezler diye tedricen dört kademede yasaklıyor Cenab-ı Hak. Çünkü insanları kökleşmiş adet ve inançlarından vazgeçirmek çok zor bir iştir. Toplumu yönlendirmek, değiştirmek zor bir iştir. Bu sebepledir ki başta peygamberler olmak üzere bütün ıslahçılar insanlara yanlış fikirlerini ve kötü adetlerini bıraktırmakta pek çok zorluklarla karşılaşmışlardır. Büyük meşakkatler çekmişlerdir. Bu sebeple hedeflerine ulaşabilmek için tedric metodunu derece derece, kademe kademe, yavaş yavaş bir metot tatbik etmişlerdir. Cenab-ı Hak Mekke'de nazil olan İnsanların malları içinde artsın diye faize verdiğiniz mallar Allah katında artmaz ayetiyle faizi kınamış ve ileride yasaklanacağını işaret buyurmuştur. Rum suresi 39. ayet-i kerimede insanların malları içinde artsın diye faize verdiğiniz mallar, faizle artmasını istediğiniz mallar Allah katında artmaz. Dünyada zahiren artıyor gibi görünür ama hakikatte artmadığı için biraz önce okuduğumuz hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi sonunda mutlaka bir azlığa, bir iflasa sürüklenir, yok olur. Allah katında artmaz. Hakikatte artmaz o mal. O malın bereketini göremez insan. O maldan istifade edemez. O maldan istifade etse bile hesabı ağır olur. Çünkü Allah katında artmıyor bu mal. Bu ayetle Cenab-ı Hak faizi kınıyor ve yasaklayacağına işaret ediyor. Medine döneminin ilk yıllarında nazil olan şu ayette faiz yemek, Yahudilerin cezaya çarptırılmalarına sebep olan günahlar arasında zikredilmektedir. Nisa suresi 160-161. Yahudilerin zulümleri, insanları Allah yolundan çokça alıkoymaları, men edildikleri halde faiz almaları ve haksız yere insanların mallarını yemeleri sebebiyle kendilerine daha önce helal kılınmış bulunan temiz ve iyi şeyleri haram kıldık. Ceza olarak Cenab-ı Hak. Ve içlerinden inkara sapanlara acı bir azap hazırladık. Yahudiler zulmediyor demek ki. Tarih boyunca hep zulümle gelmişler. İnsanları Allah yoluna alıkoyuyor. Çeşitli entrikalarla, maddi gücüyle, manevi gücüyle, parasıyla, fikriyle. Bakıyorsunuz sapık fikirleri ortaya atan filozoflar genelde Yahudilerden çıkıyor. Kendisi inanmıyor ama diğer insanları saptırmak, yanlış fikirlere sevk etmek için bu tür filozofları yetiştiriyor ve insanlara bu fikirleri empoze ediyorlar. İnsanlar doğru yoldan uzaklaşsın, zarar görsün şeklinde. Yani ekini, ziraatı, üretimi fesada veriyor. Nesilleri, insanları fesada veriyor. Yuhlikünel harfe ve nesil diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani ziraatı, üretimi, üretilen mahsulü helak ediyor ve nesli helak ediyor. Bugün de olduğu gibi her zaman bunu yaptıkları şey, yasaklandıkları, men edildikleri halde faizi yaşatıyorlar, faizi alıp veriyorlar ve haksız yere insanların mallarını yiyorlar. Bu sebeple onlar Cenab-ı Hak hem dünyada ceza veriyor hem ahirette acı bir azap hazırladığını ifade ediyor. Bu şekilde ikinci kademede faizin nasıl bir dünyada ve ahirette zarara uğrattığının misalini veriyor Cenab-ı Hak. Bu ayetlerde faizin Müslümanlara yasaklandığına dair açık bir hüküm bulunmamakla birlikte faizin son derece kötü ve uzak kalınması gereken bir günah olduğu açıkça ortaya konmuş olur. Yani nehyedildiği halde faizi alan insanların dünyada bazı cezalara çarptırılacağı, ahirette acı bir azaba maruz kalacağı buradan anlaşılıyor. Daha sonra nazil olan şu ayetlerde faiz Müslümanlara yasaklanıyor. Ali İmran suresi 130-132. ayet-i kerimeler. Ey iman edenler, kat kat artırmak suretiyle faiz yemeyin. Allah'a karşı takva sahibi olun ki felaha eresiniz. Kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten sakının. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmeti ilahiyeye nail olasınız. Allah'tan korkun, takva sahibi olun ki kurtulun. Takva demek insanı faizden ve günahlardan koruyor, bilgi korumuyor. İnsan ne kadar da bilse bile bile yanlış yapabiliyor ama takva ile Allah korkusuyla ancak kendisini korumuş oluyor. Kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının. Cehennem kafirler için hazırlanmış. Ama bu günahlara dalarsa insan, o da demek ki kafirlere yaklaşmış, kafirlik sıfatına yaklaşmış oluyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmeti ilahiyeye nail olabilirsiniz. Allah'ın rahmetine nail olmanın yolu Allah'a ve Resulüne itaat etmek, yoksa kafirlerin yaptığı işleri yapmak değil. Cahiliye ribası denilen faiz uygulamasında fazlalık ödemenin ertelenmesine dayanıyordu. Alacaklı ya işin başında borcun bir müddet sonra ödenecek olması sebebiyle bir fazlalığı şart koşardı ya da mevcut borcun vadesi gelip de ödenemediğinde erteleme karşılığında bir artış isterdi. Çoğunlukla borçlar vadesinde ödenemediğinden faiz katlanarak artardı. Bugün de olduğu gibi. Yukarıdaki ayet-i kerime kat kat artırmak suretiyle kaydıyla bu vakaya işaret etmekte ve bunun vicdanlara sığmaz bir zulüm olduğunu anlatmaktadır. Dolayısıyla bu ifadelerden ana paranın bir ve daha fazla katına ulaşmayan, yani kat kat olmayan faizin yasaklanmadığını düşünmek doğru değildir. Bazı insanlar böyle bir keçi yoluna da giriyor. Cenab-ı Hak kat kat faizi yasaklamış, yoksa az bir faiz yasak değildir gibi böyle bir yanlış anlayışa düşebiliyor. Ayet-i kerime bundan bahsetmiyor. Faizin her türlüsü yasak. Burada o cahiliye ribasını tarif ediyor. Zira ayette maksat yasaklamaya kayıt koymak değil, yasaklanan faizin giderek ulaştığı vahim neticeyi ve insanların zararına olan bir vakayı hatırlatmaktır. Yani şu vasıfta olursa haram, böyle olmazsa helaldir manasında değil, bu faiz küçük küçük de başlasa sonunda bu hale gelir. Kat kat artarak katlanan bir faiz haline gelir. Onu hatırlatıyor Cenab-ı Hak. Bu sebeple faiz oranı az olsun çok olsun her çeşidiyle haramdır. Nitekim daha sonra nazil olan şu ayet-i kerimede kat kat artırmak suretiyle kaydı zikredilmeksizin faiz mutlak olarak yasaklanmış ve bu hususta akla gelebilecek bazı sorular cevaplandırılmıştır. Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış kimse gibi kalkarlar. Şimdi bir insan dünya hayatına sakat gelse, özürlü gelse ne kadar sıkıntılar çıkar, zorluklar çıkar. Bir ömür nasıl geçer bu şekilde diye. 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl böyle bir görmeden yaşasa, duymadan yaşasa veya eli kolu olmadan yaşasa ne kadar zor olur. Ama faiz yiyenler ahiret alemine, daha uzun olan, ebedi olan, sonsuz olan hayata bir sakat olarak kalkıyor zaten. Şeytan çarpmış gibi bir tarafı yamulmuş. Yani sakatlığı da yüksek derecede böyle bir sakat olarak hayata başlıyor ki bu hayatın bitmesi de yok. Bunun zorluğunu bir düşünmek lazım. Yani dünya hayatındaki kısa sürede bir insan hastalandığında, sakatlandığında nasıl sıkıntı çekiyor? Bunu ebedi bir hayata yayarak bunun nasıl bir zorluk olacağını bu konu üzerine biraz düşünmek gerekiyor. Ebedi hayata şeytan çarpmış gibi çarpılmış vaziyette yamuk bir şekilde başlıyor. Hayata yamuk başlıyor insan. Bu bile yeter zaten insana ceza olarak ama bunda da kalmıyor tabii ki. Bu hal onların alışveriş de faiz gibidir demeleri sebebiyledir. Yani alışverişle faiz ne fark var? Alışverişle faiz gibi. Bugün ne diyorlar? İşte finans kurumlarıyla diğer faizli bankaların ne farkı var? Aynı şey diye insanlar itiraz ediyor. Halbuki birisinde alışveriş, birisinde ise faizli işlem oluyor. İkisi arasında böyle bir fark var. Cenab-ı Hak da o zamanki kafirler de aynı şekilde itiraz etmişler. Alışverişte de insan kâr ediyor, biraz fazla alıyor. Faizli de aynı. Ne farkı var diyorlar. Birisi ticaret yapıyor, birisi para üzerinden para kazanıyor veya zamandan para kazanıyor. Bunlar arasında fark olduğunu Cenab-ı Hak ifade ediyor. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Yani insanların şeytan çarpmış gibi kalkmalarının sebebi faizde, alışverişte faiz gibidir. Ne fark var demeleri sebebidir. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinin bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir. Affedilmiştir. Geçmişte yaptığı günahlar affedilmiştir. Ve artık onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Şimdiye kadar bilmiyordu faizin haram olduğunu. Allah faizi yasakladı, öğrendi. Artık bundan sonra vazgeçerse, Allah'ın emrine itaat ederse o zaman Cenab-ı Hak geçmişlerini affediyor. Ve geçmiş günahlar affedilip yeni bir sayfa açılıyor onun için. Hayatını temiz bir sayfayla devam ediyor. Kim de böyle yapmaz, tekrar faize dönerse, Allah'ın emrini öğrendikten sonra, haram olduğunu, yasak olduğunu, büyük bir günah olduğunu öğrendikten sonra yine devam ederse, işte onlar cehennemliktir. Bu hakikaten ağır ve büyük bir ifade. Bu konu üzerinde, bu ifade üzerinde biraz durmak gerekiyor. Bunu çoğu insan belki yapıyor. Bildiği halde devam ediyor yanlışa. Biraz duraksıyor. Biraz hesap yapıyor. Acaba nasıl olur? Faizi bıraksak ne olur? Devam etsek ne olur? Sonra devam ediyor. Kim bunu devam ederse işte onlar cehennemliktir. Yani dünyadayken cennetle müjdelenen insanlar var. Sayılı. Sayıları belli. İşte 10 tane. Onların haricinde birkaç tane var. Böyle sayılı insanlar cennetle müjdelenmiş. Diğer insanların garantisi yok. Bu cennetle müjdelenen insanlara herkes aşere-i mübeşşere var. Onlara herkes gıpta ile bakıyor. Ne güzel diyor. Bu insan cennetle müjdelenmiş. Bir de bunun aksi de var. Demek ki burada olduğu gibi cehennemle müjdelenen, buradaki müjde de alay etmek için, dalga geçmek için söylenen bir kelime. Cehennemle müjdelen. Müjdeler olsun sana, cehennemliksin. Böyle bir ifade var bir de. Böyle insanlar var. Bu da açık yani. Yani acaba kurtarır mıyız diye bir işi bir savsaklamak, ileriye atmak da mümkün değil. Bir ümit bağlamak da zor görünüyor. Burada açıkça bazı insanlar, bazı vasıftaki insanlar cehennemle müjdeleniyor. Cehennemlik olduğu ifade ediliyor. Kim onlar? Rabbinden bir öğüt geldiği halde, faizin yasak olduğuna dair Rabbinden bir öğüt, nasihat, bir emir geldiği halde devam ederse, tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktirler. Bunlara böyle bir cehennemliktir diye kesin bir haber geliyor. Orada devamlı kalırlar. Bu da demek ki faizin sonunda insanı nasıl bir tehlikeye atacağını gösteren bir ifade bu ayet-i kerimede Bakara suresi 275. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime üzerinde durmak lazım. Hakikaten faizle ilgili muamele yapanların, faizle ilgili işlemleri olanların Bakara suresi 275. ayet-i kerimeyi okumaları, tefsirlerini, açıklamalarını okumaları, bu konu üzerinde ciddiyetle durmaları, kelime kelime her bir kelimenin manası üzerinde ciddiyetle durmaları gerekiyor. Alışverişte faiz gibi midir hakikaten? Faiz ölçü, tartı ve tür itibariyle aynı olan malları alıp verirken karşılıksız olarak verdiğinden daha fazla almaktır. Muamelenin peşin veya veresi olması fark etmez. Bir adam bir başkasına altın, gümüş, buğday ya da hurma verse, sonra altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday ve hurmaya karşılık hurmayı tür veya ölçü olarak fazla alsa, paraya karşı para da aynı şekilde, yani para veriyorsun, aynı paraya fazla alıyorsun. İşte bu fazlalık ayetlerin haram kıldığı faizdir. Ödeme belli bir süre sonra olsa da durum değişmez. Tür, ölçü ve tartı açısından tam eşitlik gözetildikten sonra altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş ve buğdaya karşılık buğday almanın hiçbir sakıncası yoktur. Aynı tür, aynı ölçüde, aynı tartıda olursa değiştirilebilir. Bu değişim yapılabilir. Gümüşe karşı gümüş, buğdaya karşı buğday aynı türden, aynı ölçüde değiştirebilir insan. Bir adam bir başkasına altın verse karşılığında da gümüş veya arpa ya da hurma alsa tür değişiyor. Altın veriyor, gümüş alıyor, buğday veriyor, arpa alıyor, hurma alıyor. Çeşit değişir. Yahut arpa verip karşılığında buğday alsa ama tartı, ölçü ve tür olarak fazla alsa bu aldığı kârdır. Helaldir. Bu faize girmiyor. Çünkü tür değişiyor. Buğday karşılığında arpa alıyor, değiştiriyor. Çünkü yapılan iş peşin veya veresiye şeklinde de olsa neticede alışveriştir. Değişik türden olan iki mal üzerinde yapılan alışveriş esnasında bir miktar artırarak almak, yani ticaret esnasında kar elde etmek, değişik türden olan iki mal üzerinde yapılan alışveriş esnasında bir miktar artırarak almak emeğin, vaktin, malın ve meşguliyetin karşılığıdır. Ben bu için emek harcadım, vakit harcadım ve bir gayret gösterdim, meşgul oldum, bunun karşılığı. Halbuki değişik türlerin, aynı tür yani altına karşı altın, buğdaya karşı buğday, malların ve miktarların el değiştirmesinde fazladan bir miktar almak karşılığı bulunmayan bir artırmadır. Hurma veriyorsun, aynı miktarda benim hurmam kaliteli, senin hurman biraz kalitesiz, ondan bana daha fazla ver diyorsun. Burada bu bir karşılıksız bir almadır. Efendimiz soruyor. Efendimiz'e kaliteli bir hurma ikram ediyorlar. Bu hurma diyor bizim buralarda bulunmaz. Bunu nasıl aldınız, nereden buldunuz? Diyorlar ki ya Resulallah bizim hurmalardan 2 kilo veriyoruz kalitesiz hurmadan. Bu hurmadan 1 kilo alıyoruz. Bu diyor efendim böyle yapmayın diyor. Bu faize girer. Çünkü aynı türden hurma karşılığında hurma. Peki ne yapın? Kendi elinizdeki hurmayı satın. 2 kilo sat, 3 kilo sat. Onun parasını istersen yarım kilo kaliteli hurma al. Bu diyor faiz olmaktan çıkar. Çünkü satıyorsun, parasını alıyorsun, o parayla sen gidip kaliteli bir hurma alıyorsun. Ama hurma ile hurmayı değiştirmek, buğday ile buğdayı değiştirmek, bu şekilde bir mallar üzerindeki bir faiz. Ama bugün en çok kullanılan faiz para ile para. Para karşılığında fazladan para almak şeklinde. Bugün en çok bunu uyguluyor insanlar. Bu da haram kılınan faiz türünden. İşte Cenab-ı Hak alışverişin faizden farklı olduğunu, bu konu bizim için çok önemli olduğu için bu konu üzerinde durmak gerekiyor. Yani dünyamız ve ahiretimizle ilgili önemli bir konu. Biz önemli konuları bilmemiz gerekiyor. Bizimle ilgili bir konuysa madem bunu araştırmamız, öğrenmemiz, bilmemiz gerekiyor. Bu ticaretle uğraşan, bu faizli muamelelerle iç içe olan kardeşlerimizin de o zaman bu ilmihal bilgileri, kendilerine farz-ı ayın olan bir ilmihal bilgisidir. Faizle ilgili gerekli bilgileri edinmeleri gerekiyor. Kitaplardan, hocalardan, alimlerden bunu öğrenmeleri ve ona göre kendilerini bu büyük günahtan korumaları gerekiyor. Bu da onlar için bir farz-ı ayın olan bir ilmihal bilgisidir. Mutlaka bilmeleri gerekiyor. Bilmemek mazeret değil. kabul edilmiyor İslam memleketinde, Müslüman memlekette. Ben bunu bilmiyordum, öğrenememiştim, bilmeden yapmışım demekte mazeret olarak kabul edilmiyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayetleri kastederek Bakara 275. ayet-i kerimeyi, Nebi-i Ekrem Efendimiz'e indirilen en son ayetlerden biri faiz ayetlidir buyurmuştur. Yani bu ayet-i kerime son gelen bir hükümdür. Hükümde, bu hükümde değişiklik yoktur. Bazı insanların kendilerine çıkış yolu aramaları beyhudedir, boşunadır. Bu son gelen faizle ilgili hükümdür. Ve zor bir konu olduğu için de Cenab-ı Hak bunu kademe kademe en sona kadar bırakmıştır. En sonlarda bunu haram kılmıştır. İnsanlar çünkü malı sever, parayı sever. Bu uygulamadan vazgeçmeleri zor olabileceği için böyle bir derece derece tedricilik uygulanmış. Bu ayetin devamında, devam eden ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Eğer gerçekten iman ediyorsanız Allah'a karşı takva sahibi olun ve faizden kalan alacaklarınızı terk edin. Şayet faiz hakkında söylenenleri yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size savaş açıldığını, harp ilan edildiğini bilin. Yani faize son vermezse insan, faizli işleme devam ederse Allah ve Resulü tarafından kendisine harp ilan edildiğini bilin. Fakat tevbe ederseniz sermayeleriniz sizindir. Ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Bırakırsanız geçmişteki ana sermayeniz sizindir, helaldir. Onu kirlenmekten kurtarmış olursunuz. Ama faize devam ederseniz onu da kirletmiş olursunuz. Ve Allah ve Resulü tarafından size harp ilan edildiğini bilin. Allah ve Resulü'nün karşısında harbe tutuşan bir insanın da harbi kazandığı hiçbir zaman görülmemiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'de en şiddetli tehdittir. Yani faizden başka hiçbir günah için Allah ve Resulü bu günahı harp ilan etmiştir şeklinde bir ifadeye rastlamıyoruz. Sadece bir hadis-i şerifte Allah dostlarına düşmanlık edenlere Cenab-ı Hakk'ın harp ilan ettiği ifade ediliyor. Birisi faiz günahı, birisi de Allah dostlarına düşmanlık etmek günahı. Bu ikisinin karşılığı, cezası çok ağır olduğu burada görülüyor kıymetli dinleyenler. Burada inşallah programımıza nihayet veriyoruz ve gelecek programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Yeni bir programda tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.